29. ayrım. Sayfa 273. 24. bölüm. Mağazaya döndüğümde gün tükenmek üzereydi. Sekreterim Yeşim masama arayanların listesini koydu. Neyse ki önemli biri yoktu. Yalnızca yarın saat 11'de fabrikadaki toplantıyı hatırlatan müdürümüz Memduh Bey'in notunun altını çizdim. O anda Melek Hanım aradı, mesajını gördüm. Yeşim'i yanıma çağırdım. Melek Hanım buraya mı geldi diye sordum. Evet Selim Bey, yanında da kısa boylu, saçlarını at kuyruğu yapmış bir adam vardı. Sizi sordu, öğleden sonra geleceğinizi söyledim. Yeşim çıkarken Melek'in ne işi var burada diye düşünmeye başladım. Bu kadın hayırlı bir iş için gelmezdi. Yoksa Dize konuştuklarımızı olduğu gibi annesine anlatmış mıydı? Eğer öyleyse yanmıştık. Melek neden benim kocamı böyle işlere bulaştırıyorsunuz diye burnumuzdan getirirdi. Niye biz yanıyoruz canım? Nihat yanardı. Belki böylesi daha iyi olurdu. Gitsin işine baksın. Onu da yapamazdı ya, karısıyla bizim aramızda kalırdı. Canım sıkılmıştı. Katya'dan sonra bir de Melek çıkmıştı başımıza. Allah'ım ya, bu kadar sorunun ortasında bir de kadınlarla uğraşıyoruz. Yine iyi, onları bir de Gülriz öğrense, olanları bir de Gülriz öğrense, bunu aklıma bile getirmek istemiyordum. Karımın yaşananları hiç öğrenmemesini dileyerek cebimden Catherine Merchant'ın mektubunu çıkardım, yeniden okudum. Üst üste iki kez okuduktan sonra bilgisayarımı açtım. Kenan'ın ağzından cevabi mektubu yazmaya başladım. Madam'ınki kadar olmasa da kısa bir mektup oldu. Aysu'nun bir yakını olduğumu söyledikten sonra genç kızın başına gelen felaketi anlattım. Katili bulmak için polisle birlikte çalıştığımızı belirterek kendisindeki bilgileri bizimle paylaşmasını rica ettim. Mektubu kontrol ederken Yeşim girdi içeri. Melek Hanım'la arkadaşı aşağıda sizi soruyorlar. Burada olduğumu söylediniz mi? Hayır efendim, söylemedik. Ne istiyorlarmış bir anlasaydınız. Melek Hanım bir bağış işinden söz ediyormuş. Şiir dergisi için katkıda bulunacağınızı söylemişsiniz. Sahaf dükkanında konuştuklarımızı hatırladım. Hay Allah dedim sevinçle. Doğru söylüyor kadın. Yardım edeceğimi söylemiştim. Ama benim görüşmem gerekmiyor. Fabrikaya gittiğimi, onlarla muhasebeden Fatma Hanım'ın ilgileneceğini söyle. Tabii önce Fatma'yı bana bağla. Fatma Hanım'a az sonra yanına gelecek olan Melek'le arkadaşının istediği parayı vermesini, karşılığında o miktarda bir fatura istemesini söyledim. Telefonu kapattığımda üzerimden ağır bir yük kalkmıştı. Dizenin de günahını boş yere almıştım. Polisiye okumak insanı analitik düşünmeye itiyor, gerçek bir cinayet soruşturması ise anlaşılan paranoyaklaştırıyordu. Catherine Merchant'ın mektubundaki düzeltmeleri yaptıktan sonra zarfa koydum. Akşam mağazadan çıkınca da zarfı kendi ellerimle Taksim Postanesi'ne verdim. Görevliden mektubun kaç günde Paris'e ulaşacağını öğrenip evlerine dönmekte olan akşam kalabalığına karışarak Atatürk Kültür Merkezi'nin yanındaki otoparka kadar yürüdüm. Birden sabahki boğucu havanın yerini yumuşak, şurup gibi bir akşam üstüne bıraktığını fark ettim. Uzaklarda bir yerlerde batmakta olan güneşin uçlarını turuncuya boyadığı kar gibi bulutlar, mavi gökyüzünde sanki büyülü varlıklarmış gibi usulca denize doğru süzülüyordu. Sabahtan beri üstümüzde kül rengi bir cendere gibi duran ağır hava, boğazdan gelen rüzgarın önünde dağılıp gitmişti. Evde muhteşem bir sofra bekliyordu beni. Gerçi Gülriz'in sofrası damak kadar göze de, gönüle de neşe veren görüntüler, kokular, tatlar taşırdı. Karım olduğu için söylemiyorum, hazırladığı yemekler, salatalar, benim diyen gurmelerin bile aklını çelecek cinstendi. Ama itiraf etmeliyim ki bu akşam uzun süredir karşılaşmadığım, babamın deyimiyle bir zarafet ve nefaset numunesi sofrayla karşılaştım. Leziz bir domates çorbasının ardından bayıldığım bir yemek olan beğendili tas kebabı, şehriyeli pilav, yanında turşulu mevsim salatası. Alternatif olarak zeytinyağlı sarma ile bakla. Onların çeşnisi de sarımsaklı yoğurt. Bitmedi. Üstüne dün isteyip de yiyemediğimiz sakızlı muhallebi. Ne yapıp edip buldurmuştu bir yerlerden. Bir gün önce Beyoğlu'ndaki hoş rastlantının, biraz da Katya'nın varlığıyla evimize kattığı heyecan sürüyordu demek. Kendimden memnun kuruldum sofraya. Ama evde benim gibi düşünmeyen biri vardı. Sofradaki yemeklerden hoşlanmayan Burç. Beyefendi köfte istiyormuş. Yanında da patates kızartması. Fakat benim ince fikirli karım onu da düşünmüştü. Köfte değil biftek, patates kızartması değil püre. Pazarlığa bir bardakta kola eklenince Burcu'nun yüzü gülmeye başladı. Gülriz oğlumla şakalaşırken mutlulukla onlara baktım. Bu birlikteliğin, bu sıcaklığın, bu sevginin bozulmasına hiçbir zaman izin vermeyeceğim diye söz verdim kendime. Ertesi gün ben fabrikadaki toplantıya giderken aradı Nihat. Suriye pasajındaki Angel Heart adındaki müzik marketi ve sahibi olan Mürsel'i araştırmıştı. Pasajdaki tek müzik market onunmuş. Gençler sıkça gelip gidiyormuş yanına. Sadece alışveriş yapmıyorlar, saatlerce Mürsel'in yanında takılıyorlarmış. Esnafa bir zararları yokmuş. Peki ne zaman sakin oluyormuş Suriye pasajı diye sordum. Gün battıktan sonra el ayak çekiliyor. Niye sordun? Mürsel'le konuşmaya gittiğimizde dükkan sakin olsun istiyorum. O zaman kesinlikle akşam üzeri gitmemiz lazım. Dükkan oldukça büyük zaten. İçeri girersek kimsenin dikkatini çekmeyiz. Dükkanı da gördün ha? Gördüm tabii. Adamı soruştur dedin ya. Adam senden şüphelenmedi değil mi? Neden şüphelensin? Beni müşteri zannetti. Mürsel'le konuştun mu? Abi yakından göreyim herifi dedim. Peki nasıl bir adam bu Mürsel? Sorduklarımıza cevap verir mi? Bilmiyorum, biraz soğuk bir herif. Burnundan kıl aldırmıyor. Bana sorarsan müşteriyi taktığı falan yok. Dükkan var ama pek önemsemiyor gibi. Şaşmamak lazım. Kim bilir ne dolaplar çeviriyordur orada. Gidiyor muyuz akşam? Gitsek iyi olur. Kenan'la konuşalım da ziyaret edelim şu Mürsel'i. Belki sen gelmesen daha iyi olur. Niyeymiş o? Niye olacak Nihat'cığım? Herif seni görmüş. Ölmüş arkadaşı hakkında sorular soracağız. Adamı kıllandırmayalım. Yok abi, niye kıllansın? Aksine adamla ben konuştum. İyi kötü bir diyalogumuz oluştu. Ben sizden daha kolay iletişim kurarım onunla. Telefonda onu ikna etmenin imkanı yoktu. Tamam, sonra konuşuruz dedim. Sen şimdi Kenan'ı bul, akşam için hazır olmasını söyle, ben sizi ararım. Anlaştık dedi. Telefonu kapatınca birden bu soruşturmanın doğal lideri olmaya başladığımı fark ettim. Gerçi daha dün bir bugün iki ama arkadaşlığımız boyunca ilk kez kararları ben alıyor, neler yapılması gerektiğini ben söylüyordum. Eskiden de bu tür denemelerim olmuştu. Sonunda ya Nihat ve Kenan beni takmamaya başlamışlar ya da ben sıkılıp ipin ucunu bırakmıştım. Tabii her defasında doğal olarak Kenan öne çıkmıştı. Bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacaktı? Çünkü öncekilerden farklı olarak Kenan da Nihat da söylediklerimi ciddiye alıyorlardı. Baksanıza Katya bile beni gerektiğinden fazla önemsiyor. Sen yardım etmeyi kabul etmeseydin Kenan bu işten vazgeçerdi diyordu. Katya'nın bu görüşüne hiç katılmasam da bu olayda benim rolümü abartması, arkadaşlarımın beni saygıyla dinlemesi hoşuma gidiyordu. Hayır, soruşturmaya dair kaygılarım kaybolmamıştı ama işlerin istediğim gibi yürümesi bana umut veriyordu. Fabrikadaki toplantı uzun sürmedi. Üretimi arttırmama kararı aldık. Ülkede ekonomik kriz vardı, dış talep fazla değildi. Geçen mevsimin düzeyini koruyabilirsek iyiydi. Depomuzu sular altında bırakan sel konusu da gündemimizdeydi. Derinin taşmasına geçici bir önlem olarak fabrikanın önüne bir set yapılması fikri benimsendi. Yeni deponun yapımına ise önümüzdeki bahar başlanacaktı. Öğle yemeğini fabrikada idari personelle birlikte yedim. Bu da babamdan kalan alışkanlıklardan biriydi. Çalışanlarıyla son derece mesafeli, saygıya dayanan bir ilişki kurardı. Zaman zaman da onlarla birlikte yemek yiyerek "ben de sizden biriyim" mesajını vermeye çalışırdı. Bu davranışın personel üzerinde ne kadar etkisi olurdu bilmiyorum. Yine de babamın ölümünden sonra birçok davranışı gibi bunu da sürdürmeye çalışıyorum. Mağazaya döner dönmez Kenan'ı aradım. Reşat Çapur'un avukatının yanından geliyormuş. Önümüzdeki hafta duruşmaları varmış, mahkeme sonucuna göre bakarız demiş Çapur. "Tahliye mi bekliyor bu adam?" diye sordum. "Neden olmasın?" dedi Kenan. "Onun aleyhinde Yunus Küllükçü'den daha az kanıt var." "Ama adam sabıkalı. Öyle kolay kolay onu bırakacaklarını sanmıyorum. Bence avukat bizi oyalıyor. Muhtemelen o da bizim Reşat Çopur'la görüşmemizi istemiyor. Sonuçta avukatı tutan Reşat Çopur'un patronlarıdır. Eğer cinayeti gerçekten de onlar işlediyse bu konunun deşilmesinden rahatsızlık duymuş olabilirler." Kenan cinayetlerin arkasında tarikat aradığı için bu ihtimale pek sıcak bakmıyordu. "Mafyanın bu kadar iyi çalıştığını sanmıyorum. Hem öyle olduğunu varsaysak bile Reşat Çopur sadece bir satıcı. Onu korumak için avukat filan tutmazlar. Avukatı adamın ailesi tutmuş. Zaten avukat da genç biri. Okulu 2 yıl önce bitirmiş. Belki o yüzden Reşat'ı bizimle görüşmeye ikna edemiyor. Ancak peşini bırakmayacağım. Şu mahkeme günü bir geçsin, yeniden çalarım herifin kapısını." "Nihat seni aradı mı?" "Aradı. Mürsel'le konuşmaya bu akşam gidelim demişsin. Vakit kaybetmenin alemi yok." "Gidelim o zaman. Nerede buluşuyoruz?" "Suriye pasajının önünde. 8:30 iyi mi?" "İyi. Ben zaten stüdyoya gidiyorum. Katya soluk aldırmıyor. Neredeyse günde 3 cinayet mahalli çekiyoruz. Hatun eşek gibi çalıştırıyor beni. Soruşturmaya hoş bakmıyor ya. Güya dikkatimi fotoğraflara çekerek beni bu işten soğutacak." Telefonu kapatırken bunu yapamayacağını bile bile "keşke soğutabilse de hepimiz kurtulsak şu beladan" diye geçirdim içimden. Kenan'la buluştuğumuzda Beyoğlu'nun ışıkları çoktan yanmıştı. Caddenin Galatasaray ile Taksim arasındaki bölümüne göre daha sakin olan bu tarafında el ayak çekilmeye başlamıştı. Aslına bakarsanız tam Suriye pasajının önünde buluşamadık. 10 dakika kadar erken gelmiştim. Vakti doldurmak için caddenin sol tarafındaki Robinson Crusoe kitabevinin vitrinine bakıyordum. Ki "ne o, yeni polisiye romanlar mı arıyorsun?" diyen Kenan'ın sesini duydum. "Bir polisiye serüvenin içindeyken romanı kim takar?" Hiç gergin görünmüyordu. "Sen de benim gibi erkencisin" dedi Kenan. "Heyecandan zamanı ayarlayamadım. Her zaman soruşturmaya gitmiyoruz." "Ne olacak canım, altı üstü adamın biriyle sohbet edeceğiz. Satanist tarikatlara üye olan biriyle. Üstelik şüpheli bir cinayete kurban giden arkadaşı hakkında konuşacağız." Güya durumun ciddiyetini hatırlatmaya çalışıyordum. Hiç aldırmadı. "Hadi yürüyelim" dedi. "Az önce Nihat'ı aradım. Pasajın önünde bizi bekliyor." Suriye pasajına yürümeye başladık. "Şeytan İncil'ine bakabildin mi?" "Baktım. Hiç ilginç değil. İncil Kur'an gibi genel geçer hükümler var. Bir dinle karşı karşıyayız. Geniş bir zamanda daha ayrıntılı okumaya çalışacağım ama o kitabın bize yararı olacağını sanmıyorum. Belki Mürsel daha ilginç şeyler anlatır bize. İnşallah herifi yalnız yakalarız. Bizi hoş karşılayacağını hiç sanmıyorum." "Abartıyorsun be Selim. Yanımıza bodyguard alıp gidecek halimiz yok ya. Aslında fena olmazdı. Şoförüm Orhan'ı hatırladım. Tüh be, keşke bizim Orhan'ı da çağırsaydık." "Niye?" "Eski boksördür. İstanbul bölge birinciliği var." "Tevekkeli değil, bu herifin burnu niye yamuk?" diye sorup duruyordum kendime. Ama geçmiş artık, o göbek filan bir yumruk atsa soluğu kesilir onun. "Öyle deme, geçen yaz senin sokaktaki otoparkçılara bir dayak attı, görecektin. Ağzını burnunu kırdı heriflerin, araya girmesem öldürecekti hepsini." "Yapma ya," dedi şaşkınlıkla. "Nasıl oldu bu olay?" "Bilirsin, genelde arabayı AKM'nin yanındaki otoparka bırakırız. O gün mağazadan eve paketler gidecekti. Ben de Orhan'a arabayı yakına park etmesini, sonra da mağazaya gelmesini söyledim. Orhan geldi, paketleri alıp 10 dakika önce arabayı bıraktığı sokağa girdik. Girdik de bizim Volvo ortalıkta gözükmüyordu. Orhan, araba nerede dedim. Adamcağız mahcup, şaşkın. Az önce şuraya bırakmıştım Selim Bey diyerek başıyla sokağın sol tarafını gösterdi. Ama şimdi yok dedim. Orhan elindeki paketleri yere indirip birkaç metre ötede sanki sokağın kralıymış gibi dikilmekte olan esmer, uzun boylu, kirli sakallı otopark görevlisine seslendi. Birader, bizim araba nerede? Adam umursamaz bir tavırla şöyle bir baktı Orhan'a. Arabanın markası ne diye sordu. Volvo bej rengi, 10 dakika önce bırakmıştım ya. Tamam tamam dedi baştan savar gibi, gelir şimdi. Orhan sinirlenmeye başlamıştı. Ne tamamı kardeşim, arabamı soruyorum sana diye çıkıştı. Bağırma dedi otoparkçı, gelir dedik ya. Orhan bana şöyle bir baktı. Elimle sakin ol işareti yaptım. Bak kardeşim diyerek ben girdim araya. Anlamadınız galiba, arabamızı buraya bırakıyoruz, sonra bulamıyoruz, bu nasıl iş? Sen de nereden çıktın der gibi kaşının birini kaldırıp ters ters beni süzdükten sonra, burada amma hizmeti yapıyoruz dedi. Görüyorsun sokak dar, arkadaş arabaları yerleştiriyor, bekleyeceksiniz. Konu kapanmış gibi döndü. Sikecem arabanızı diye kendi kendine söylenmeye başladı. Benim gibi Orhan da adamı duymuştu. Terbiyeli konuş dedi Orhan. Bu sözler bardağı taşıran son damla oldu. Terbiyeli konuşmazsam ne olur lan diyerek Orhan'ın üzerine yürüdü otoparkçı. Güya elini kaldırarak bizimkini korkutmaya çalışacak. Daha ben dur demeye kalmadan Orhan'ın yumruğunun kalktığını ve herifin burnunun üstüne indiğini gördüm. Yumruğu yiyen otoparkçı yerden yükseldi, sonra parke taşlarının üzerine bir çuval gibi düştü. Düştüğü yerde de kaldı. Nereden çıktığını anlayamadığım başka bir otoparkçı, şimdi ananızı siktim diye saldırdı. Açıkçası ben tırsıp bir köşeye sindim. Orhansa son derece sakin bir tavırla iki adım yana çekilip üzerimize gelen adamın önce midesine, sonra çenesine sağlam iki yumruk indirdi. O da ötekinin yanına yıkıldı. İki yumruk Kenan, sadece iki yumruk. Ama yumruklar o kadar güçlü ki yiyen kalkamıyor. O sırada bizim Volvo sokağın başında göründü. Arabanın içindeki herif arkadaşlarının kanlar içinde yerlerde süründüğünü görünce hızla indi. Sokaktaki herkesi sindirmişler ya, ana avrat küfrederek o da yaklaştı. Kısa boylu, kütüz, gençten bir adam. Bir iki yumruk savurdu, hepsi boşa gitti. Orhan usulünce yaklaşıp herifin ağzının üstüne bir yumruk çaktı. Vallahi çıkan çatırdığı bütün sokak duydu. Herif dudakları parçalanmış bir halde kıçının üstüne düştü ve öylece kaldı. O sırada ilk sopayı yiyen ayağa kalktı, sendeleyerek Orhan'a doğru bir iki adım attı. Bizimki gardını almış bekliyordu. Herifleri öldürecek diye korkmaya başladım. Hemen araya girdim. Beni gören esnaf da yanıma geldi. Otoparkçıların gözü kırıldığı için kavga etmeye pek niyetli değillerdi. Ne ki kabadayılığa bok sürmemek için biraz efelendiler. Küfür filan ettiler ama hepsi de yumruk mesafesinin dışında kalmaya özen gösteriyordu. Neyse, sonuçta Orhan'ı alıp çıktım oradan. Vay be dedi Kenan hayranlıkla, çok sağlammış senin şoför. Öyledir, aklıma gelseydi bu akşam çağırırdım. Yok be dedi Kenan, ne olacak ki? Ben Kenan kadar rahat değildim. Başımıza her türlü bela gelebilirdi. Konuşarak Suriye pasajının ince uzun nakışlı üç demir kapısından İstiklal Caddesi'ne açılanının önüne gelmiştik. Suriye pasajı 1909 yılında yapılmıştı. Pasajın içinde 3 bina vardı. Bu binalar her kata konulan geçitlerle birbirine bağlanmıştı. Apoyevmatini ve İho adlı Rumca gazetelerin yanı sıra Cumhuriyet Gazetesi'nin Fransızca basımı La République'de bu pasajdaki matbaalarda basılırmış. Pasaja girmeden kapıdan şöyle bir baktık. Alacakaranlıkta koridor daha uzun, daha dar, daha derin görünüyordu insanın gözüne. Nihat ortalıkta yoktu. Daha gelmemiş galiba dedim. Gelmiş olması lazımdı. Pasajın önünde sizi bekliyorum demişti. içeri girmesin bu hıyar diye endişeyle söylendim. Kendini bize kanıtlayacak ya. Hakikaten ya, ben de niye erken gitmiş diye düşünüyordum. Doğru söylüyorsun, bu salak bizsiz konuşacak. Daha fazla beklemenin anlamı yoktu. Demir kapıdan içeri süzüldük. Yılların tortusunu taşıyan küf, anason, tütün, mürekkep, eski mobilya kokularını emerek adeta kendine özgü bir parfüm yaratan Suriye pasajının nemli serinliği karşıladı bizi. Giriş katındaki dükkanların çoğu kepengini indirmişti. Işıkları yanan iki dükkanda kapatmak için son hazırlıklarını yapıyorlardı. Alacakaranlıkta bakınmaya başladık. Angel Heart neredeydi? Yoksa yanlış mı anlamıştık? Dükkan giriş katta değil, daha yukarılarda bir yerlerde miydi? Başımı kaldırıp üst katlara baktım. İki binayı bağlayan küçükçe geçitlerin arasından solgun ışıklar düşüyordu üstümüze. Fakat yukarıya çıkmak için acele etmedik. Koridorda yürümeyi sürdürüyorduk ki, "Çık, çabuk çık dükkanımdan!" diye birinin yüksek sesle konuştuğunu duyduk. Bizim Nihat'ın cılız sesi geldi ardından. "Mürsel Bey, lütfen beni yanlış anladınız." Adımlarımızı hızlandırdık. Koridor sona doğru iki yöne ayrılarak pasajın iki ayrı kapısına açılıyordu. Nihat sağ taraftaki kapının hemen yanında yer alan dükkanın girişinde Mürsel olduğunu tahmin ettiğimiz kabak kafalı iri yarı birini ikna etmeye çalışıyordu. "Kötü bir niyetim yok, sadece Kartal Göker hakkında bilgi almak istedim." "Benim arkadaşım filan yok," diyordu Mürsel. Sesi giderek daha öfkeli çıkıyordu. "İnkar etmeniz anlamsız, Kartal sizin en yakın arkadaşınızdı." "Ya bela mısın kardeşim, akşam akşam çek git başımdan." "Kusura bakmayın ama sorularımın cevabını almadan hiçbir yere gitmem," dedi Nihat. O da sinirlenmeye başlamıştı. Birden iş çığırından çıktı. "Cevap filan vermiyorum ulan," dedi Mürsel. Eliyle Nihat'ı itti. "Siktir git, yoksa sıçacağım ağzına." Nihat da kendini kaybetmişti. Ancak sevgili arkadaşımız kavga etmeyi bilmediğinden adamı parmaklarıyla uzaklaştırmaya çalışıyordu. Bu işin böyle çözülmeyeceğini anlayan Mürsel, gözlerimizin önünde bizimkinin yakasından tuttuğu gibi suratının ortasına sağlam bir kafa koyuverdi. "Ah!" diye bir ses duyuldu. Ses Nihat'tan mı, Kenan'dan mı yoksa benden mi çıktı anlayamadım. Mürsel hala öfkesini alamamıştı. Aldığı darbenin etkisiyle sersemleyerek karşıdaki dükkanın kepengine yaslanan Nihat'ı "Aldın mı ulan cevabını?" diyerek sarsalamayı sürdürüyordu. "Bırak lan onu, orospu çocuğu," diyerek Mürsel'in üzerine atıldı Kenan. Ama yanlış bir harekette bulunarak vurmak yerine adamın elini tutmaya çalıştı. Mürsel'in affı yoktu, döndü, döner dönmez de tıpkı Nihat'a yaptığı gibi Kenan'a bir kafa salladı. Allah'tan Kenan atik davranıp başını yana çekti de darbe boşa gitti. Ama Mürsel kavgada ustalığını göstermekte gecikmedi. Hiç duraksamadan Kenan'ın midesine bir yumruk yerleştirdi. Kenan sendeledi. Biraz daha beklersem Nihat gibi Kenan'ı da nakavt edecekti. Belimden baba yadigarı Smith Wesson'u çektiğim gibi dayadım herifin ensesine. Kıpırdarsam beynini uçururum. Mürsel başını çevirecek oldu. "Sakın ha," dedim. Ortalık birden sessizleşti. Kanayan burnunu tutan Nihat ve kendine gelmeye çalışan Kenan en az Mürsel kadar şaşkın bakışlarını elimdeki tabancaya dikmişlerdi. Yine de en çabuk toparlanan Mürsel oldu. "Siz kimsiniz?" diye sordu. "Tahmin et," dedim. O sırada doğrulan Kenan öfkesine yenilip Mürsel'in midesine sağlam bir yumruk indirdi. Mürsel iki büklüm dizlerinin üzerine çöktü. Yeniden soluk almaya başlayınca "Bende para yok," dedi. "İsterseniz kasaya bakın, bende para yok." "Puşta bak," dedi Kenan. "Bizde hırsıza benzer bir hal var mı ulan?" Ardından hiç düşünmeden ekledi. "Biz polisiz, anladın mı? Polis." "Polis misiniz po?" diye kekeledi Mürsel. "Polis ya, Kartal Göker cinayetini soruşturuyoruz." Sanki soracağımız soruya önceden hazırlanmış gibi anında yapışıverdi adam. Yapıştırıverdi adam cevabı. "İyi de ben bildiklerimin hepsini başkomiser Cüneyt'e anlattım." İşler sarpa sarmaya başlamıştı. "Biz Beyoğlu'ndan değiliz, cinayet masasındanız," diyerek aklıma ilk gelen yalanla Kenan'ı destekledim. "Şimdi anlaşıldı abi," dedi Mürsel geriye dönmeye çalışarak. "Önüne bak," diye uyardım onu. "Tamam abi, tamam. Beyoğlu emniyetinden olmadığımız için kim olduğumu bilmiyorsunuz, yoksa beni tanırdınız." Kenan'ın öfkesi geçmemişti. "Kimsin lan sen?" dedi. Mürsel korkuyla sağa sola bakındı. "Dükkana girip öyle konuşalım abi." Doğru söylüyordu. Birkaç dakika daha burada kalırsak birilerinin dikkatini çekecektik. "Tamam, bak ters bir hareket yaparsan." "Niye yapayım abi? Benim polislerle bir sorunum yok. Dükkandan başkomiser Cüneyt'i arayalım. O size anlatır." Mürsel önde, ben arkada dükkana girdik. Kenan da hala bulanık gözlerle etrafına bakan Nihat'ı alarak peşimiz sıra geldi. Aysu'nun evinde gördüğüme benzer üzerleri gotik harflerle yazılı sıra sıra CD'lerin sergilendiği tezgahlar, karşılıklı iki poster standı, kırmızı ve siyah rengin hakim olduğu afişlerin asıldığı duvarlar. "Abi buyurun şöyle oturun," diye iskemleyi gösterdi Mürsel. "O iskemleyi al, şu boşluğa getir," dedim. Ne demek istediğimi anlayamamıştı. "Şuraya, Ulu Efendin Şeytan'ın afişinin önüne." Söylediğimi yaptı. Bakışları hala burnunu tutmakta olan Nihat'a kaydı. "Özür dilerim abi," dedi kaygıyla. "Selpak ıslak bez vereyim mi?" "İstemez," dedi Nihat, ama canının çok yandığı belliydi. Gözlerinden yaşlar akıyordu. "Kenan, şu burnuma bir baksana. Kırıldı galiba." Kenan dikkatle Nihat'ın kanlar içindeki burnuna baktı, eliyle yokladı. "Kırık yok," dedi. "Ama hala kanıyor." Cebinden selpak çıkardı. "Şununla tampon yapalım, kanı durdurur." Mürsel'e öfkeyle baktı. "Bir polise vurmanın cezasını biliyorsun değil mi?" Mürsel korkuyla ezildi. "Abi kendinizi tanıtmadınız ki, ben nereden bileyim sizin polis olduğunuzu? Cüneyt abinin adını verseydiniz yeterdi." "Ben bu işin sonunda başkomiser Cüneyt hepimizin canını okuyacak diye düşünürken Cüneyt Gezmen'i nereden tanıyorsun?" diye sordu Kenan. Yine polis havasına girmişti. İşin ilginci, kapıcıdan sonra Mürsel'in de şu ana kadar bizim polis olduğumuzdan zerrece kuşku duymamasıydı. Yaşımız, dış görünüşümüz onları yanıltıyor olmalıydı. "Ben Cüneyt abiye yardımcı oluyorum. Anlarsınız işte, satanistlerle ilgili bilgileri aktarıyorum." "Kartal Göker'in ölümünün soruşturmasında niye yardımcı olmadın?" "Olmaz mıyım abi? Reşat Çopur ismini kim verdi sanıyorsunuz?" Bunları söyledikten sonra duraksadı Mürsel. Tek tek bizi süzdü, galiba uyanmıştı. "Abi kusura bakmayın ama sizin kimliklerinizi görebilir miyim?" diyerek iskemleden kalkmaya çalıştı. "Otur lan oraya, bir tabancayı suratına doğrulttum." diye tabancayı suratına doğrulttum. Hemen çöktü kalktığı yere. Nihat'ın burnuna tampon yapmaya çalışan Kenan'a bakarak "Beyefendi kimliklerimizi görmek istiyormuş," diye alaycı bir tavırla söylendim. Görev başında memura mukavemetten onu içeri atınca görür kimliklerimizi dedi Kenan. Ancak söylediklerimiz Mürsel'i ikna etmeye yetmemişti. "Abi ya bana kimliklerinizi gösterin ya da başkomiser Cüneyt'i arayalım," diye diretti. Mürsel uyanık biriydi. Onu kandırmamız artık mümkün değildi. Kartları açık oynamaktan başka çare kalmamıştı. "Kafan karıştı değil mi?" dedim. "Çok zor bir soruyla karşı karşıyasın. Biz polis miyiz değil miyiz? Sana bir iyilik yapacağım. Kafana bir şu kurşun sıkıp soruyu da kafanı da ortadan kaldıracağım. Böylece ebediyen huzura kavuşacaksın." Nihat'ın burnuna tamponu yerleştirme işini bitiren Kenan'a tabancanın namlusuyla dükkanın kepengini gösterdim. "Şunları indirsene." "Abi ne yapıyorsunuz?" diye panikledi Mürsel. "Ateş edersem silahın sesi duyulmasın diye dükkanı kapatıyoruz," diye açıkladım sakin bir tavırla. Kenan anında söylediklerimi yerine getirdi. Mürsel paniklemişti. "Ya abi kimsiniz siz ya? Polis, MIT, JITEM, Ulusal Güvenlik, CIA, Mossad, KGB. Aklına ne kadar gizli örgüt geliyorsa onlardanız. Hayatta en nefret ettiğimiz iki şeyden biri bize saldırılması, ki sen bunu yanlışı yaptın. İkincisi ise sorularımızın cevapsız kalması. Şimdi merak ettiğim konu bu. Bakalım bu yanlışı da yapacak mısın?" "Abi benden ne istiyorsunuz? Benim suçum yok." "Bize vurdun ya, daha ne olsun?" Soruyu soran kepenkleri indirdikten sonra Mürsel'in karşısına dikilen Kenan'dı. "Evet, Sade'de gelelim. Kartal Göker'i kim öldürdü?" "Ne bileyim abi ben. Az önce Reşat Çopur'un ismini ben verdim dedin ya." "Ben Kartal'ı Çopur'u öldürdü demedim. Kartal'ın Çopur'a borcu vardı dedim. Çopur ona mal vermiyordu." "İçmek için mi, satmak için mi?" diye sordu Kenan. İyi soruydu. İçimden tebrik ettim arkadaşımı. İçmek için. Kartal bağımlıydı. Ya Aysun diye sordum. Aysun da kullandı. Çok değil, bağımlı olmadı. Peki Chopper'a dönelim. Kartal'ın ne kadar borcu vardı ona? $3,000 kadar. Olaydan bir gün önce Kartal bana uğradı. Borç para istedi, yok dedim. Normalde bir yıldır para sıkıntıları yoktu. Aysun bir iş bulmuş, iyi bir gelir elde etmişlerdi. Ancak Aysun 10 gündür Fransa'daydı. Bizimkinin de krizi tutmuştu. Acil paraya ihtiyacı vardı. Chopper'a gitmiş, Chopper da peşin para istemiş. Kartal borç ver deyince öncekileri hatırlatmış. Kartal yana yakıla para arıyordu. Bunların krizi tutunca insanlıktan çıkarlar. Ne yapacakları belli olmaz. Belki Chopper'u zorladı, belki ona saldırdı. Chopper da kafasına geçirdi Biblo'yu. Biblo'yu mu? Kuşkuyla yüzüne bakıyordum. Kartal'ın Biblo'yla öldürüldüğünü nereden biliyorsun? Biz öyle bir şey söylemedik. Gözleri korkuyla büyüdü. Yapmayın abi. Hatırlamaya çalıştı. Birinden duydum. Cüneyt abi söylemiştir. Yoksa nereden bileceğim ben Biblo'yu? Kim bilir, belki sen öldürmüşsündür Kartal'ı diye açıkça suçladım. İyice panikledi Mürsel. Gözünü seveyim abi. Kartal benim kankamdı, can dostumdu. Ona niye zarar vereyim? Belki sen de uyuşturucu işindesindir. Tövbe deyin abi. Bizim o taraklarda bezimiz yok. Boşuna kuşkulanıyorsunuz. Bana inanmıyorsanız başkomiser Cüneyt'e sorun. Telefonu bende var. Hemen arayalım isterseniz. Ya Aysun? Diyerek konuyu değiştirdi Kenan. Onu kim öldürdü? Çekingen gözlerle yüzümüze baktı Mürsel. Niye sustun diye gürledi Kenan. Yoksa gerçekten de katil sen misin? Yok abi, ben niye öldüreyim o zavallı kızı? Zavallı kız ha, diye yineledi Kenan. Demek acıyorsun Aysun'a. Acıyorum tabii. Kızcağızın tek suçu bizim kartal serserisine aşık olmaktı. Görüyor musun, dedi Kenan. Başıyla Mürsel'i bana göstererek. Ölmüş arkadaşının ardından nasıl konuşuyor? Arkadaşım filan ama kendi hayatını da mahvetti, kızınkini de. Neyse, soruyu geçiştirme. Söyle bakalım, kim öldürdü Aysun'u? Abi nereden bileyim ben? Chopper'u bilmişsin ama, dedi Kenan. Ben sadece tahminde bulundum. Ama Chopper bu yüzden hapis yatacak. Abi gözünüzü seveyim, bunlar aramızda kalsın. Başkomiser Cüneyt beni korurdu. Sorularımıza cevap verirsen biz de koruruz. Hem de başkomiser Cüneyt'ten daha iyi. Göz ucuyla burnunun kanı dursun diye başını yukarı kaldıran Nihat'a bakarak sürdürdüm konuşmayı. Arkadaşımıza bunu yapmış olmana rağmen. Evet, konuya gelelim, dedi Kenan. Söyle bakalım, Aysun'u kim öldürdü? Adımı vermeyeceksiniz değil mi? Vermeyeceğiz dedik ya oğlum, dedi Kenan. Chopper'un arkadaşları. Neden yapsınlar diye sordum. Aysun Chopper hakkında ifade vermesin diye. Aysun da Kartal'ı Chopper'un öldürdüğünü mü düşünüyordu? Başka ne düşünebilir ki? Kenan girdi devreye. Sana öyle mi söyledi? Yo, Kartal öldükten sonra Aysun'la görüşme fırsatım olmadı. Kenan eliyle Mürsel'in arkasındaki şeytan afişini göstererek sordu. Ya Kartal'ı senin efendine tapanlar öldürdüyse? Satanistler mi? İmkansız. Niye şeytan İncil'inde Efendimiz Mefistofales'e kurban verin demiyor mu? Yanlış biliyorsunuz abi. Nasıl yanlış biliyorum oğlum? Geçen yıllarda bir grup genç kendi arkadaşlarını öldürmedi mi? Abi satanist olmayanların arasından da arkadaşlarını öldürenler çıkmıyor mu? Bu çocuklar, yani Kartal, Aysun, benim müşterilerim filan öyle insanlar değiller. Cüneyt abiye sorun, ben ona durumları bildiriyorum. Duraksadı. Yani polisseniz diyorum. O size anlatır. Bunlar müzik dinliyorlar, konserlerde bir araya geliyorlar. Evlerine beş köşeli yıldız resimleri çiziyorlar. Duvarlarına işte bu arkada duran afişlerden asıyorlar. Bir tür gençlik heyecanı. Öyle cinayetler, kanlı ayinler filan yok. Yanlış abi. Ya uyuşturucu, eroin filan? Benim buraya takılanlardan eroin kullanan pek çıkmaz. Paso şarap içerler, kutsal içki hesabına. Uyuşturucu kullananlar da hap filan alırlar, o kadar. Ama Kartal eroin kullanıyormuş. Doğru, da bunun satanizmle, black metalle ilgisi yok. Herif önceleri senfonik rock dinliyordu. O zamanlardan beri bağımlı. Klasik Türk müziği dinleyen adam eroin kullanmaz mı? Yani saçma bağlantılar bunlar. Peki bu gençler niye satanist oluyorlar? Abi dedim ya, gençlik heyecanı. Ailesine gıcık oluyor, öğretmenine gıcık oluyor, komşusuna gıcık oluyor, herkese gıcık oluyor. Haksızlar mı abi? Bu millet insanlıktan çıkmadı mı? Neyse, her şeyi kırmak, yıkmak, bozmak istiyor. Yapamıyor tabii. Kolay değil. Maça ister bu işler. Çoğu da hali vakti yerinde ailelerin çocukları. Bazılarına da rahat batıyor. İşte farklı olacak ya. Ona göre saçını uzatıyor, kestiriyor, giyiniyor, dövme yaptırıyor. Bir gruba dahil oluyor. Kimlik meselesi. Necisin dendiğinde satanistim, black metal dinliyorum filan demek önemli yani. Yoksa adam öldürmekmiş, kanlı törenlermiş. Bunların çoğu gazeteciler tarafından abartılan olaylar. Maksat sansasyon olsun. Nicholas Flamel diye birinin adını duydun mu? Sorumu hiç garipsemedim Mürsel. Şu simyacı mı? Onun satanistlerle ilgisi yok abi. Aysun takmıştı herife. Fransa'dan afişlerini getirmişti. Yılanlar, haçlar filan. Hem kendi evinde vardı hem de Kartal'ın evinde. Nicholas Flamel neden ilgisini çekiyordu Aysun'un? Aysun iyi kızdı filan da biraz tuhaftı abi. Ölümden çok korkardı. Sen korkmaz mısın dedi Kenan. Yok abi, öyle değil. Şimdi bu Nicholas Flamel güya ölümsüzlüğün sırrını bulmuş ya. Aysun da gerçekten de bulmuş mudur acaba diye konuşurdu. Aklını ölümsüzlükle bozmuştu yani. Kendimi tutamayıp gülmeye başladım. Kenan Oral'ı olmadı. Peki bu Nicholas'ın öğretisini benimseyen bir tarikat var mı? Fransa'da filan diyorum yani. Bilmiyorum abi, bu Flamel hikayesini yaşlı bir kadından öğrenmiş. Hatta kadın gençken İstanbul'da da bulunmuş. Rus kökenliymiş. Kökenli miymiş neymiş? Hani beyaz Rus diyorlar ya, Natasha'lar değil, çok eski. Devrimden kaçanlar. Yaşlı kadın onlardanmış. Galiba adı da Katerina. Ha, Catherine mi? Öyle bir isim işte. Ama Aysun ondan bahsederken Katya da diyordu. Bu rastlantı üçümüzün de ilgisini çekmişti ama Katya mı diye mırıldanan Kenan oldu. Evet, evet, çok iyi hatırlıyorum. Aysun çok etkilenmişti kadından. Sık sık bahsederdi. Emin olmak için sordum. Kadın yazar mıydı? Yazarmış. Roman değil, şu ünlü insanların hayatlarını yazıyorlar ya. Biyografi diye hatırlattım. Evet, biyografi. Nicholas Flamel üzerine de bir kitap yazmış. Aysun'u etkileyen de sanırım o kitap olmuş. Mürsel'in anlattıkları öğrendiklerimizle uyuşuyordu. Demek ki samimiydi, ancak bizim samimiyetten çok bilgiye ihtiyacımız vardı. Bu kadın tarikat üyesi filan olabilir mi diye sordum. Katya mı? Yok canım, daha neler. Kadın yazar diyorum ya abi. Yazardan tarikat üyesi çıkmaz mı? Bizde tarikatlara göbekten bağlı ne yazarlar var? Abi çok bilmiyorum ama bu kadın saygın biri. Yani Aysun öyle anlatıyordu. Öyle tarikat, simya, şeytan filan da yok. Kadın bildiğin yazar. Olsa Aysun söylerdi zaten. Aysun söylemese Kartal söylerdi. Aysun bu kadın için bir iş mi yapıyordu? Soruyu soran Kenan'dı. Olabilir. Kadınla yazıştıklarını biliyordu. Bir de Aysun'un eline para geçmeye başladı. Bana pek bahsetmediler de galiba bu kadın para yolluyordu Aysun'a. Emin misin? Emin değilim. Yalnız bizim Kartal çulsuzun teki. Aysun'un da üniversiteden aldığı kıytırık bir maaş var. Bunlar son bir senedir iyi yaşıyorlardı. Sıkıntıları aza indi. Nereden geliyor abi bu değirmenin suyu? Sıkıntıları aza indi diyorsun da Çopur'a borçları varmış. Kartal'ın borcu var abi. Aysun o borcu da özellikle ödemiyordu ki Kartal kolayca uyuşturucu bulamasın diye. Yoksa parasız oldukları için değil. Bakmayın tuhaf filan dediğime, Aysun sağlam kızdı. Kartal'a fazla para bırakmazdı. Yaşasalardı bence Kartal'ı uyuşturucudan da kurtarırdı. Eğer çok usta bir yalancı değilse Mürsel bildiklerinin hepsini anlatmıştı bize. Artık bu tehlikeli oyuna son vermenin zamanı gelmişti. Peki Mürsel efendi dedim. Tabancamı yüzüne doğru sallayarak bu bilgileri değerlendireceğiz. Eğer bizi yanıltmaya kalktıysan... Yok abi, ben sizi niye yanıltayım diye mırıldandı Mürsel. Ama siz de benim adımı vermeyeceksiniz değil mi? Söylediklerin doğruysa kaygılanmana gerek yok dedim.